Ayrım 57, sayfa 604, bölüm 79. Cevapsız çağrılar. Helikopter 2'yi çeyrek geçe Fornebu'ya, şehir merkezinden arabayla 20 dakika uzaklıktaki kullanılmayan bir piste indi. Björn'le birlikte Kripos'un kapısından girince Harry danışmaya Harry Belman ve diğer kıdemli dedektiflerin neden telefonlarına cevap vermediğini sordu ve hepsinin toplantıda olduğunu öğrendi. Harry, bize neden haber verilmedi diye homurdandı ve peşinden koşturan Björn'le koridorda yürüdü. Kapıyı çalmadan doğruca açtı. Yedi kafa onlara doğru döndü. Belman 8. kişi olarak uzun masanın kapıya bakan ucunda oturduğundan ve az öncesine kadar herkes ona odaklandığından başını çevirmeye gerek duymadı. Laurel ve Hardy de geldi işte, dedi Belman. Harry onlar yokken haklarında konuştuğunu gülüşmelerden anladı. Nerelerdeydiniz? Siz burada Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi otururken biz de Tony Larkin kulübesini bulduk, dedi Harry. Masanın diğer ucundaki boş bir sandalyeye geçerek. Size bazı haberler de getirdik. Katil Altman değil, yanlış adamı tutukladık. Tony Lark yapmış. Harry masadakilerden nasıl bir tepki geleceğini bilmiyordu. Ama umduğu kesinlikle bu değildi. Koca bir hiç. Komiser içten ve alaycı bir tebessümle sandalyesine yaslandı. Biz mi yanlış adamı tutukladık? Yanlış hatırlamıyorsam Skye tüm sorumluluğu üstlenerek Sigurd Altman'ı kendisi tutukladı. Haber değeri açısından da oldukça sonuç bir tutuklama oldu. Tony Lark meselesine gelecek olursak ikimize de günaydın demek isterim. Harry aklı vızır vızır çalışırken önce Erdal'a, sonra Pelikan'a, ardından yine Belman'a baktı. Tek bir mantıklı sonuç çıkarabildi. Altman değil mi? Like'ın yaptığını o söyledi. En başından beri biliyordu. Sadece bilmekte kalmadı, dedi Belman. Like'ın Hamas'la düşürdüğü çığ gibi tüm bu cinayet zincirini de farkında olmadan o başlattı. Skye masum bir adamı tutukladı Harry. Masum mu? Harry başını iki yana salladı. Kadok fabrikasındaki fotoğrafları gördüm Belman. Altman da işin içinde. Sadece nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama biz biliyoruz, dedi Belman. O yüzden şimdi mahsuru yoksa bu işi biz... Harry komiserin ağzından yetişkinlere lafının çıkacak gibi olduğunu fark etti ama duyduğu kelime farklıydı. Dosyayı çözenlere bırakıp tartışmaya bize yetiştiğinize dahil olun Harry. Olur mu? Björn sen de lütfen. Neyse devam edelim. En son Like'ın kendini aklayabildiği o iki cinayeti ve belki de daha fazlasını başka bir suç ortağının işlemiş olabileceğini söylüyordum. Bildiğiniz gibi Borgne ve Charlotte öldürüldüğü sırada Like bunu doğrulayabilecek çok sayıda tanıkla birlikte iş toplantılarındaydı. Zeki piç, dedi Erdal. Like polisin tüm cinayetler arasındaki bağlantıyı bulacağını mutlaka biliyordu. O yüzden biri ya da ikisinde başka yerlerde olduğunu sağlam şekilde kanıtlarsa belki diğerlerinden de aklanırım diye düşündü. Evet, dedi Belman, ama ortağı kim? Harry havada uçuşan önerileri, yorumları ve soruları sabırla dinliyordu. Tony Like'ın Adalvet'te seni öldürmesinin sebebi 400 bin kron istemesi olamaz, dedi Pelikan. Bir kadını hamile bıraktığı ortaya çıkarsa Lene Galtung'un ondan ayrılacağından ve Kongo projesi için Galtung'dan alacağı milyonlara elveda diyeceğinden korktuğu için yaptı. O yüzden kendimize sormamız gereken şey Like'dan başka birinin bu işten aynı çıkarı sağlayabileceği. Kongo'daki diğer yatırımcılar, dedi parlak yüzlü dedektif. Şirketindeki ortaklardan biri olamaz mı? Kongo projesi Tony Like için hayat memat meselesi olabilir, dedi Belman. Ama diğer hiç kimse bir projedeki %10'luk hissesini kurtarmak için tutup da iki kişiyi öldürmez. Bu çocuklar para kazanıp kaybetmeye alışkındır. Kaldı ki Like'ın bunun için hem özel hayatında hem de işte sırtını yaslayabileceği biriyle işbirliği yapması lazım. Fikir yürütürken Borgne ve Charlotte'un aynı cinayet silahıyla öldürüldüğünü unutmayın. Neydi o silahın adı Harry? Harry monoton bir sesle Leopold'un elması, dedi. Şaşkınlığı geçmemişti. Daha yüksek sesle lütfen. Leopold'un elması. Teşekkürler. Afrika'dan getirilmiş bir silah. Like'ın paralı askerlik yaptığı yerden. Bu yüzden Like'ın eski silah arkadaşlarından birini kullanması kulağa daha mantıklı geliyor. Bence başlangıç noktamız burası olmalı. İkinci ve üçüncü cinayetleri paralı bir askere işlettiyse neden diğerlerini de ona yaptırmadı, diye sordu Pelikan. Böylece hepsi için başka yerlerde bulunduğunu kanıtlayabilirdi.
Hem toptan olacağı için ucuza da gelirdi, dedi. Nansen'inki gibi gür bıyıkları olan dedektif. Ne de olsa cinayetleri işleyen asker yakalandığında her türlü ömür boyu hapis cezası alacaktı. Bilmediğimiz bazı detaylar olabilir, dedi Belman. Yeterli zaman olmaması, Like'ın parasını yetmemesi gibi sıradan sebepler. Ya da suç vakalarında en çok görülen sebep. Olaylar öyle gelişmiştir. Hepsi bu. Masadakiler komiseri onaylar gibi başlarını salladı. Pelikan bile cevaptan tatmış olmuşa benziyordu. Başka sorusu olan sanırım yok. Öyleyse bu vesileyle Herole şimdiye dek bizimle olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü artık onun uzmanlığına ihtiyacımız kalmadı. Hemen bugün cinayet masasındaki işine geri dönüyor. Cinayetleri araştırırken bize farklı bakış açıları göstermen ilham vericiydi Harry. Bu vakayı çözememiş olabilirsin ama kim bilir? Grönland'a döndüğünde cinayet olmasa da seni bekleyen başka ilginç dosyalar bulursun belki. Tekrar teşekkürler. Şimdi bir basın toplantısına gitmem gerekiyor çocuklar. Harry Belman'a baktı. Ona hayranlık duymaktan kendini alamıyordu. Sifonu çekmesine rağmen gitmeyen bir hamam böceğine duyduğu hayranlığı duyuyordu ona. Her seferinde yukarı tırmanmayı başaran, sonunda dünyayı ele geçirecek bir hamam böceğine. Olav'ın Rix Hospital'deki yatağının başucunda saniyeler, dakikalar ve saatler iniş çıkışlı yavaş bir tek düzelikte akmaya devam ediyordu. Bir hemşire geldi ve gitti. Ardından sis uğradı ve gitti. Odadaki çiçekler belli belirsiz üzerine geliyor gibiydi. Harry şimdiye dek sevdikleri ölüm döşeğindeyken onların yanında beklemeye daha fazla dayanamayıp sonunda Tanrı'ya bir an önce nefesini versin de kurtulsun diye dua eden birçok hasta yakını görmüştü. Aslında kurtulmak isteyen kendileriydi. Onda ise durum tam tersiydi. Nefes sesi ve kalp atışı dışında çıt çıkmayan bu odada babasını beklerken kendisine ona hiç bu kadar yakın hissetmemişti. Olav Hall'la yaşamı arasındaki hiçlik o huzur dolu yerde görmek kendisini görmek gibiydi sanki. Kripos'taki dedektifler çoğu şeyi görmüş ve anlamıştı ama bariz bir bağlantı dışında. Tüm resmi çok daha belirgin hale getirecek bir bağlantı. Utmoların çiftliğinden kaybolan o oğlan çocuğunun hayaleti ve hakkında dolaşan söylentilerle o ıssız arazilere benim bölgen diyen arasındaki adamla bağlantıydı bu. Yani çirkin babası ve güzel annesiyle fotoğraf çektiren o çocukla Tony Lyke arasındaki. Harry ne zaman cep telefonuna baksa yeni bir cevapsız çağrı görüyordu. Hagen, Östein, Kaja ve şimdi yine Kaja. Artık çağrılarına cevap vermesi gerekiyordu. Kaja'yı aradı. Kaja ona tek bir soru sordu. Bu gece sana gelebilir miyim? Bölüm 80. Düzen. Yağmur iskelenin tahtalarını dövüyordu. Harry iskelenin ucunda diğer yöne doğru bakan adamın arkasına yürüdü. Günaydın Sky. Günaydın Hall dedi polis arkasını dönmeden. Oltanın ucu karşı kıyıdaki sazların arasında kaybolan misinaya doğru eğilmişti. Bir şey tutabildin mi? Yok dedi Sky. Şu lanet sazlara takıldım. Bunu duyduğuma üzüldüm. Bugünkü gazeteleri okudun mu? Böyle küçük yerlere öğlene doğru gazete gelir. Harry bunun doğru olmadığını bilse de başını salladı. Ama herhalde köylü bir gerzek olduğumu yazmışlardır dedi Sky. İşi çözmesi için Kriposlu şehir çocuklarına görev vermişlerdir. Dediğim gibi üzüldüm. Sky omuz silkti. Şikayetçi değilim. Sen olabilecekleri açık açık söyledin. Ne yapacağımı bilerek yaptım. Hatta eğlenceli bile sayılırdı. Buralarda pek öyle şeyler olmuyor anlarsın ya. Zaten senin hakkında çok şey yazmıyor. Daha çok Tony Lyke'ın katil çıkmasıyla ilgileniyorlar. Bir de Belman'dan çok bahsediliyor. Eminim öyledir. Yakında Tony'nin babasının kim olduğunu da bulurlar. Sky dönüp Harry'e baktı. Daha önce bulmalıydım. Özellikle de seninle isim değiştirme konusunda konuştuktan sonra. Söylediklerini anlamıyorum Hall. Bunu bana söyleyen sendin Sky. Tony Lyke'ların çiftliğinde büyük babasıyla yaşıyordu. Annesinin babasıyla. Annesinin soyadını almıştı. Bunda garipsenecek bir şey yok. Evet, olmayabilir. Ama bu vakada bir şeyin nedenini gayet iyi açıklıyor. Tony büyük babasına saklanmak için gitmişti. Onu oraya annesi göndermişti. Bu fikre nereden kapıldın? Bir iş arkadaşımdan dedi Harry. Bir an için gece yatarkenki teninin kokusu burnuna gelir gibi oldu. Bana Ustoset polisinin ona söylediklerini anlattı. Utmo ailesine. Birbirlerinden işin sonu cinayete varacak kadar nefret eden bir babayı ve oğlunu. Cinayet mi? Odutmo'nun sabıka kaydını inceledim. O da oğlu gibi öfkesiyle tanınan biriymiş. Gençliğinde kıskançlık cinayeti yüzünden 8 sene hapis yatmış. Hapisten çıkınca insanlardan uzak bir yere taşınmış. Karen Lyke'la evlenmiş ve bir erkek çocukları olmuş. Çocuk büyüyüp yakışıklı, çekici, sırım gibi bir delikanlı olmuş. Bir başlarına yaşayan iki erkek ve bir kadın. Kıskançlığı yüzünden cinayet işlemiş bir adam. Görünen o ki Karen oğlunu gizlice evden gönderip ayakkabılarından birini büyük bir çığın düştüğü yere bırakarak bir trajedinin yaşanmasını önlemeye çalışmış. Bunları bilmiyordum Hon. Harry yavaşça başını oynattı. Korkarım ki trajediyi sadece erteleyebilmiş. Cesedi kafasında bir kurşunla derin bir yarığın dibinde bulundu. Kocası ve katili olan adam da birkaç metre ötesinde bir kar motosikletinin altında yatıyordu. İşkence görmüş, sırtı ve kollarındaki derinin büyük bölümü yanmış, dişleri sökülmüş halde. Bil bakalım kim yapmış. Of aman tanrım. Harry dudaklarının arasına bir sigara yerleştirdi. Bağlantıyı nasıl buldun diye sordu Sky. Benzerlikten, genlerinden. Harry sigarayı yaktı. Onlar baba ve oğuldu. Kaçmaya çalışabilirsin ama o benzerlik bir lanet gibi asla yakanı bırakmaz. Sanırım Odutmo, Havas cinayetlerini öğrenince sıranın ona da geldiğini ve peşindeki katilin öldü bildiği öz oğlunun hayaleti olduğunu fark etmişti. O yüzden kendi evini terk ederek Turizm Derneği'nin uçurumlarının arasında gizlenmiş o boş kulübesine saklandı. Yanına bir de aile fotoğrafını aldı. Kendi elleriyle yok ettiği ailenin fotoğrafını. Korkan, belki de vicdan azabı çeken bir katilin tüm o düşüncelerle baş başa kaldığını hayal et. Cezasını daha o zaman çekmiş olmalı. Fotoğrafı buldum. Tony annesine çektiği için şanslıydı. Yetişkin haliyle o fotoğraftaki çocuk arasında neredeyse hiçbir benzerlik yoktu. Büyük beyaz dişleri hariç. Babası ise dişlerini gizliyordu. Aralarındaki fark buydu. Onlara ele veren şeyin benzerlikleri olduğunu söylemiştin. İkisinde de aynı hastalık vardı. Evet, ikisi de katildi. Harry başını iki yana salladı. Fiziksel anlamda hastalık Skye. İkisinde de eklem iltihabı vardı. Kan bağları bu sabah doğrulandı. Sobanın üstündeki et parçalarının ve Tony Like'ın saç örneğinin DNA analizi baba oğul olduklarını kanıtlıyor. Skye başını salladı sadece. Neyse, dedi Harry. Sana yardımların için teşekkür etmeye ve böyle sonuçlandığı için üzüntümü belirtmeye geldim. Bjornholm eşine selamlarını iletti. Şimdiye dek yediği en güzel köfte ve şalgam püresiymiş. Skye'nin dudakları küçük bir gülümsemeyle kıpırdandı. Çoğu insan öyle der. Tony bile bayılmış. Ne? Skye omuz silkli ve kemerindeki kılıftan bir bıçak çekti. Sana Mia'nın oğlanın tutulduğunu söylemiştim değil mi? Olayı yaralamasının üzerinden çok geçmemişti. Mia benim olmadığım bildiği bir gün onu öğle yemeği için eve getirmiş. Karım kapıda onları görünce bir şey diyememiş. Sadece kulağıma giderse olay çıkar diye düşünmüş. Kızların o yaşlarda hele bir de aşıklarsa nasıl olduklarını bilirsin. Tony'nin kötü biri olduğunu ikna etmek için ona salak gibi dil döktüm. Erkek arkadaşını ne kadar kötülersem ona o kadar çok bağlanacağını tahmin etmeliydim. İkisi tüm dünyaya karşıymış gibi hissetmesine sebep oldum. Mahkumlara aşk mektupları yazan kadınları kendi gözlerinde görmüşsündür. Harry başıyla doğruladı. Mia evden kaçmaya, onunla dünyanın bir ucuna gitmeye kararlıydı. Ve asla yumuşamıyordu, dedi Skye misineyi kesip ve makaraya sararken. Harry gevşeyen misineyi izledi. Hım, dünyanın bir ucuna. Hı, anladım. Skye makarayı çevirmeyi bırakıp Harry'e baktı. Hayır, dedi büyük bir kararlılıkla. Neye hayır? Aklından geçen şeye. Neymiş o? Mia ve Tony'nin yeniden bir araya gelmesi. Neyse ki Tony onu bıraktığından beri bir daha görüşmediler. Kızım hayatına onsuz devam etti. Yani vakayla hiçbir alakası yok, anladın mı? Bana söz ver. Hayatını yeniden yoluna koymaya çalışıyor. O yüzden lütfen. Harry başını sallayıp yağmurdan sönen sigarayı ağzından aldı. Ben artık vakayla ilgilenmiyorum, dedi. Ama yine de söz. Otoparktan ayrılırken aynada olta takımını toplayan Skye'yi izledi. Rick's hospitale gelmişti. Bir düzen içindeydi artık. Zaman olaylarla kesilmiyor, tek bir çizgide akıyordu. Yerde yatmak için bir döşek istemeyi düşündü. Belki o zaman Chungking konaklarındaki gibi hissedebilirdi. Ayrım sonu sayfa 613.